Merhaba sayın dinleyiciler. Chelsea FC Türkiye Kovamda Çift Kale Sohbeti'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Chelsea Leeds United maçının detaylarını ve Zenit Chelsea maçının ardından genel bir değerlendirme yapacağız Furkan abiyle. Merhaba Furkan abi.
Merhaba Caner. Nasılsın? İyi misin?
İyiyim abi, teşekkürler. Hayat az da olsa yoluna gidiyor. Chelsea anlamında bakarsak. Özellikle bu
Evet.
akşamki galibiyetten sonra gerçekten moralim yerinde açıkçası. Sen de durumlar nasıl?
Biraz ben de iyiyim. Güzel, her şey yolunda. Ve son nefeste de olsa galibiyet geldi. Bundan ötürü de mutluyuz. Dediğimiz gibi son dakika golü. Neler söylemek istersen maç hakkında genel bir görüşünü alabilirsin.
Maç hakkında aslında gerçekten çok baskın ve net bir galibiyet hak ettik diyebileceğimi söyleyemeyeceğim. Özellikle ilk yarı nezdinde, ilk yarının başlarında kötü oynadığımız bir maçtı. Ama ikinci yarıda biraz daha dengelesek de oyunun yine de gerçekten orta sahadan çok hızlı geldi Leeds. Yani orta sahadaki direnci bir türlü sağlayamadık Loftus-Cheek ve Jorginho ile. Yani sonuçta Leeds United'ın oyunu bizi bir şekilde zorladı. Orta sahadaki direncin ben bu maçta yine etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde yapamadık. Yani son maçlarda gerçekten bu çok fazla göze çarpıyor. Orta sahadaki etkinsizliğimiz, hücumdaki etkinsizliğimiz bizim başımıza bir türlü dert açtı. Bu maçta dert açtı. Ama ne mutlu ki Rüdiger'imiz var.
Evet, ben de özellikle Rüdiger'le başlayacağım. Yani gideceği hakkında çok yorum yapılıyor. Ve sanırım bu da herhalde gider ayak master class'ını yaptı. Herhalde en iyi oynadığı maçlardan birisini çıkardı Rüdiger. Hücumda var. Zaten mevkisi stoper olduğu için stoperde görüyoruz. Ama hücumdaki katkısını ben artık yani daha ne kadar üstüne çıkabilir dedikçe adam her hafta daha üstüne koyuyor. Eğer Rüdiger kaybedilirse gerçekten çok büyük bir kayıp olacak. Chelsea onun yerini nasıl doldurabilir? Zannetmiyorum dolacağını. Sen ne diyorsun?
Yani bence biz Rüdiger'i oldukça kaybettik zaten. Hani ilk geldiği dönem Tuchel'in gelişine kadar biz Rüdiger'i çok fazla kaybettik. Bu potansiyeline bir türlü ulaşamadık. Bence bu bizim hatamız. Kısmen de aslında sistemin ve biraz da Rüdiger'in hatası olabilir. Ama ondan yana yani şu saatten sonra hani 2-3 milyon vermeyip 4-5 milyon vermeyip artık rakamları çok fazla hakim değilim. Yani muhtemelen istediği rakamlar konuşulanlara göre yani dünya üzerinde bu rakamları alan bir stoper savunma oyuncusu da yokmuş denilenlere göre yani dedikodulara göre. Ama hani 5-6 milyon 10 milyon vermeyip gidip 60-70 milyon bir futbolcuyu almak ve onun yerinde ne kadar doldurabileceğini yani garanti bir şey değil bu. Ne kadar doldurabilir? Hani genç, potansiyelli ama Kun, Fofana, De Ligt, Süle örneğin. Bunlar ne kadar doldurabilir? Belli olmayan bir şey için hani altını ararken elmasımızı kaybedeceğiz. Hani umarız kaybetmeyiz. Rüdiger konusunda da
Ben de
bence
seninle aynı görüş.
tabii abi
Devam
konuşur
et.
musun?
Ben de aynı görüşteyim açıkçası. Şu örneği vermek istiyorum. Mesela Ajax'ın o parladığı dönemde De Ligt bütün futbol otoriteleri tarafından çok beğenildi. Juventus'a gittiğinde ise sekteye uğradı. Yani ne kadar iyi performans göstermiş olsa da bir oyuncu gittiği takımda ne vereceğini bilmiyorsun. Bunu Kunde üzerinden konuşuyorum. En çok konuşulan isim mesela. Kunde'nin geldiğinde ne vereceğini bilmiyoruz. Ne kadar iyi performans göstermiş olsa da kendi takımında geldiğinde ne vereceğini bilmiyoruz. Ben de yani 70, 80, 90 milyon eurolara bir oyuncu alıp da onun takıma adapte olmasını beklerken kendi elinizdeki oyuncuyu kaybetmeme taraftarıyım. Gerçekten ne istiyorsa verilmeli. Yani 10-15 milyon eurolardan bahsediliyor. Belki daha fazladır. Ona tam emin değilim. Ama gerçekten bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu maç çok daha açık bir şekilde Rüdiger'in önemini gösterdi diye düşünüyorum. Orta saha direnci hakkında daha önce de konuşmuştuk. sakat oyuncuların eksikliği, orta sahanın o karşılık verme potansiyelini düşürüyor. Ve Loftus-Cheek'le Jorginho'yla ikisi olmuyor. Yani olmuyor derken elimizde bu oyuncular var ama bunlar da bazı konularda eksik kalıyor diyoruz. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün evet sen de söyledin. Bir aşırı derecede baskılı bir oyun yoktu. Fakat ben son 3 maç yani bizim programı yapmaya başlayalı Manchester United maçını değerlendirmeyle başladık. Sonra West Ham maçı vardı. Bugün özür dilerim. Bir de evet West Ham maçı 3 program. Bugünle birlikte 4. maç. 4 maça baktığımızda daha istekli takım. Yani hücum konusunda ne yaptığını daha iyi bilen ve ne yapmak istediğini de gösteren bir takım vardı. Evet çok baskın değildi ama önceki maçlara göre çok daha bilinçli bir hücum organizasyonları toplamını izledik diye düşünüyorum.
Ben de sana katılıyorum bu istek konusunda ama benim aslında değinmek istediğim konu biraz da savunma ve gol yememiz konusunda. Yani şu belli ki biz sanırım 50 maçta 50 maçın 31'inde gol yemedik. Yani ondan bunun son iki maçta yani West Ham ve Leeds maçına bakıyorsunuz iki maçta 5 gol yedik. Yani Zenit'ten 2 gol yedik. Yani bence bu normal olmayan bir
Zenit'ten
şey.
3 gol yedik. 3 gol yedik onu
Zenit'ten 3 gol
düzeltelim ben.
yedik. Teşekkür ederim. Zenit'ten 3 gol yedik. Yani son 3 maça baktığınız zaman toplam 8 gol yemiş oluyoruz. Yani bu çok anormal bir durum Chelsea için. Chelsea deyince Tuchel'in Chelsea deyince aklınıza ne gelecek? Pres altında çok iyi top çıkarma. Şunu
Gol
gördük
yememek
gerçekten.
tek ama.
Evet yani gerçekten top ayağımıza geldiği zaman Mendy'deki, Jorginho'daki ben özgüvensizliği bu maç gördüm. Sen buna dikkat ettin mi abi?
Şunu
Yani
söyleyebilirim.
özellikle Mendy'de.
Yediğimiz 8 gol olarak hesapladım. Ben şimdi tam hatırlamıyorum ama 8 civarında gol yedik son birkaç maçta. Ve şunu söylemek istiyorum. Özgüvensizlikten bahsettin. Ben Mendy'yi ne kadar iyi bir çizgi kalecisi olsa da ayaklarını pek beğendiğimi söyleyemem oyun kurma manasında. Artık modern futbolda biliyoruz ki kalecilerde aranan en büyük özelliklerden birisi de topu oyuna sokuşu ve topu nasıl kullandığı. Ben bu açıdan Mendy'yi oldukça zayıf buluyorum. Kepa Zenit maçında bence çok daha iyilerini gösterdi ki biliyoruz evet Kepa bazı problemler yaşadı mental olarak. Çok zor bir süreçten geçti. Zaten Mendy'nin transfer edilme sebebi de buydu. Ama ben Kepa'dan yana oyunu kullanıyorum bu kalecilik konusunda. Çünkü dediğim gibi yani benim futbol anlayışımda, benim futbol izleyiciliğimde ben kaleciden de artık iyi ayaklı performanslar bekliyorum. Mendy'de bu yok. Zenit'te gördüğüm Kepa beni daha çok tatmin etti. O yüzden de yani zaten özgüvensizliği gelmek istiyorum buradan da. Şunu söyleyecektim yani. Zaten Mendy ayakları çok iyi olan bir kaleci değil. İyi bir çizgi kalecisi olabilir dediğim gibi. Ama hani Mendy normal diyorum yani. Herkes her şeyde mükemmel olamaz. Onun da eksiği bu. Ama dediğim gibi benim bir tercihim olsa ben kalede Kepa ile başlamayı artık yavaş yavaş bazı maçlarda düşünürdüm. Dediğim gibi bunların yenilen gollerle alakası yok. Tamamen benim aklımdaki oyun şablonuyla alakalı. Jorginho ise uzun bir periyottan çıktı. Euro 2020'nin ertelenmesi, Şampiyonlar Ligi, geçen sene kazanılan lig uzun bir maratondu. Hatta sakat sakat oynuyor şu anda sanırım. Bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Ben düşen performansını bu uzun periyotta dinlenememesine bağlıyorum. Yoksa top tekniği oldukça yüksek bir oyuncu ki bunu da zaten yaptığı paslarla falan gösteriyor. En azından gösteriyordu. Son bir ayda falan düşen performansını göz önünde bulundurmazsak bunu da ben yorgunluğa bağlıyorum. Daha önce de birkaç kere de söyledik bunları.
Ben de sana katılıyorum abi. Özellikle bu Kepa konusunda. Kepa'nın bence gittikçe yükselen bir grafiği var. Ben de bunu Yani Kepa gibi bir yeteneğin aslında harcanmaması gerektiğini düşünüyordum. Mendy geldikten sonra bence Mendy'nin gelmesi onun için çok daha iyi oldu. Hani yedek kalması onu bence futboldan soğutmadı. Daha da içine attı. Çünkü devam etseydik eğer yani Mendy'siz bir şekilde devam etseydik bu Kepa için çok daha kötü olabilirdi. Yani Kepa'nın hani geri dönülemez bir uçurumda olduğunu herkes görüyordu. Herkes bunun farkındaydı. Evet, çok sakar bir kaleci. Her an her şey yapabilecek bir kaleci. Canlı bomba. Ama ayakları iyi. Yeri geldiği zaman çok iyi kurtarışlar da yapabiliyor. Bir yetenek. Bence iyi bir destekle, iyi bir Tuel'in ona vereceği bir motivasyon, bir güvenle o da kendine gelecektir. Ama Mendy'de ben oyumu Kepa'ya kullanıyorum. Ben ayakları da kötü bile olsa ben yine Mendy'den yana kullanırdım
Tabii
oyumu.
hani bu
Jorginho konusunda
Mendy'yi kaldırıp çöpe atalım gibi bir şey de söylemedim. Onu da bütün dinleyenlere aktaralım. Sonuçta buraya gelmemizde ve kazanılan bütün başarılarda payı olan hiçbir oyuncuyu yabana atamayız. Sadece ben farklı bir özelliği sebebiyle onu da daha az yani daha az süre alan Kepa'yı belki hani atıyorum 10 maçta 5'e 5 şeklinde kullanılabilir. 6'ya 4 şeklinde. Yani bakıyoruz 10 maçta belki 1 ya da 2 maçta görev alıyor. Biraz da az buluyorum. Yani daha fazla süre almasını beklerim. Sadece bunu açalım bütün dinleyicilerimiz daha net anlasın diye. Buyur. Jorginho konusunda da yorumunu alalım.
Jorginho konusunda yani şimdi şunu söyleyebilirim ben. Her nasıl Loftus-Cheek nasıl Kante ile Kovacic ile oynadığı zaman daha rahat oynuyorsa ben Jorginho'nun da Kante ve Kovacic'in ikisinden biriyle oynadığı zaman çok daha rahat oynadığını düşünüyorum. Çünkü Kante ve Kovacic hani aynı anda bir futbolcunun hem kendi görevini yapıp hem de aynı anda diğer futbolcunun açıklarını da kapatacak iki futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle Kante'den bahsediyoruz. Yani Kante'nin olduğu bir orta sahada Jorginho'nun ne kadar iyi bir performans sergilediğini ve ne kadar iyi bir pasör, ne kadar iyi bir dağıtıcı, ne kadar iyi bir çevre görüşçü olduğunu çok çok rahat görebiliyoruz. Yani eğer ki biz Kante ve Kovacic dönene kadar iyi şekilde devam edebilirsek ondan sonra yolumuz çok da açık olur. Yani gördük Leicester maçında, Kante'nin olduğu bir Leicester maçında hem Kante'nin yani şapkadan tavşan çıkartacak goller atması, driplingler yapması, iyi bir performans sergilemesi hem de Kante'nin takımı 2-3 gömlek daha üst bir performans sergilemesini sağlıyor. Yani Jorginho'daki düşüşün de nedenlerinden biri sakatlık.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani
Sakatlıklar
oyuncumuzu
hem sakatlık da sakatlıklar.
yememek lazım.
Evet, kesinlikle katılıyorum.
Kovacic ve Kante'nin dönüşü çok büyük bir ivme kazandıracak. Bence burada yapılması gereken en önemli şey Manchester City ve Liverpool'un arkasında takipçi şekilde bu eksiklerle birlikte ilerlemek. Şu an şey de açık önümde, puan durumuna da bakıyorum. 38 puanla Manchester City ve 37 puanla Liverpool. Arkasından 36 puanla Chelsea 3. Yani bu City ile 2, Liverpool'a 1 puan olan farkı koruyarak takımın iskeletini oluşturan Kante, Kovacic ve dönmüş olmasına rağmen henüz kendini bulamayan Lukaku takımı tekrar o yarışçı havasına sokacaktır. Acele etmeye gerek yok. Biraz sakin. Herkes rahat olsun. Bu takım geçen sene neler yapabileceğini gösterdi. Maçı biraz daha teknik anlamda değerlendirirsek, gollerin biraz daha yüklenme aşamasında faullerle ve Jorginho'nun da penaltı golleriyle geldiğini görebiliriz. Jorginho'yu bu yüzden yememeliyiz. İtalya milli takımında evet kaçırdığı penaltılar oldu ama penaltılarda sağladığı üstünlüğü hala özgüvenini görebiliyoruz. Maça da o getirdi diyebiliriz. Rüdiger'le ikisi. Atılan gollerde ikisinin de çok büyük katkısı vardı. İlk yarı dediğimiz gibi biraz daha zayıf bir oyun şablonu olsa da takım ne istediğini biliyordu. Tabii Leeds United gibi bir takıma çok büyük bir hegemonya kuramayabilirsiniz. Çünkü başlarında Bielsa gibi bir adam var. Takım geldiği seviye inanılmaz derecede. Sadece şu açıdan değerlendirebiliriz. Leeds United'ın çok büyük eksikleri var. Calvert-Lewin, Patrick Bamford ki ben İki oyuncuyu da çok beğeniyorum. Başta bunlar olmak üzere eksikleri var. Sanırım stoperlerinde iki tane oyuncusu oynatıldı bugün. Bunların etkisi bizim için pozitifti. Burayı da bu şekilde geçmiş olduk. Hücum opsiyonlarını biraz değerlendirmek ister misin? Yani ileri üçlüyü biraz değerlendirmek ister misin bugünkü?
Tabii ki onunla ilgili birkaç cümlem var ama ondan önce sen söyle çok sana katıldığım bir cümlem var abi. Herkes rahat olsun. Her geçen sene bu takım ne yapabileceğini gösterdi. Ben de öyle katılıyorum. Son 2 haftada özellikle West Ham maçından sonra çok büyük bir kötü yorum havası var. Biz şampiyon olamayacağız. Liverpool kazanıyor. Bizler de Tuchel ne yaptığını bilmiyor. Takım çok kötü. Gol yiyoruz. Saçma sapan hatalar var. Maç kazanamıyoruz. Büyük maç kazanamıyoruz. City'ye kaybettik. Liverpool'la berabere kaldık. Manu'yla berabere kaldık. Burnley ile berabere kaldık. Bunlar ne? Bence herkes rahat olsun. Bizim başımızda 4 ayda Şampiyonlar Ligi'ni alabilen bir hoca var. Ne yaptığını bilen bir takım var. Bir sistem var. Ve ben Tuchel'e yani ben 17 yaşındayım ve izlediğim Chelsea'de en ne yaptığını bilen hoca. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Benim izlediğim Chelsea'de en iyi oyun şablonu olarak gördüğüm bir Chelsea var. İşte bu yüzden de ben gerçekten yapabileceğimize, başarabileceğimize inanıyorum. Yani bu kadar çok karamsar olmanın da bir yararı yok ve bu kadar karamsar olmaya da gerek yok. Bunu da ekledikten sonra hücum üçlüsüne geçecek olursak cümlem var mı
Ben
abi dedim.
ufak bir ekleme yapacağım kendi açımdan. Şey söyleyecektim. Sen her konuşmanda Tuhel'i ne kadar sevdiğini söylüyorsun ve yani sevdiğin derken oyun getirdiği oyunu tabii ki kişiliğini tanımıyoruz. Onu sevecek değilsin. Oynattığı futbolu ve Chelsea'ye kattıklarını ne kadar beğendiğini söylüyorsun. Ben ilk Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Tuhel'in adı geçtiğinde açıkçası tereddütteydim. Çünkü kendisini pek beğenmezdim. Özellikle Paris Saint-Germain'de bence çok başarısız bir dönem geçirdi. Tuchel geldiğinde benim kafamda soru işaretleri vardı. Ben tam tersine, yani şu an Chelsea üzerinde yapılan eleştirilerin tersine, ben de o zaman sevmeyip, o zaman başarısız bulup Chelsea'ye geldikten sonra kazandığı başarılardan sonra kendisine inanmış birisi. Şimdi de yani şunu demek istiyorum. Şimdi de kazandığı başarılardan sonra düşüş var ve hani tartışılan adam oldu. Benim için de önceden tartışılan, şu an beğenilen birisi. Ben bu beğeniyi devam ettiriyorum. Dediğim, daha önceki yayınımızda da söylemiştim. Kredisi var. Çünkü dediğin gibi 4 ayda Şampiyonlar Ligi ve takım yarışçı seviyeye geldi. Bence Tuhel'e güvenmeliyiz. Daha iyi bir seçeneğimiz yok. Bunu söyleyerek tekrar sözü sana bırakıyorum. Sen devam edebilirsin. Hücum üzerine konuşacağız.
Evet, yine o klas performansından bir ödün vermeyen bir Mason Mount izledik. Bu takımın geleceği, bu takımın hücumunda en sağlam ayaklardan biri olduğunu tekrar gösterdi kendisi. Attığı golle de
De gol de çok
yani
güzeldi.
maçın kırılma anlarından biriydi. Bir şey mi diyordun abi?
Gol de çok güzel dedim. Yani attığı gol hazırlanış bakımından, bitiriş bakımından da çok güzeldi.
Evet, ben de katılıyorum sana. Mason Mount'un zaten bitiriciliğinde de iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten ben 22 yaşında olan bir futbolcu için bu Premier Lig seviyesinde bu kadar üst performans göstermesi ve bu performansı devamlılık göstermesine tekrar tekrar hayranım. Havertz konusunda Havertz gerçekten kötü oynamıyor. Yani sistem olarak o hücum üçlüsünün temel taşlarından birisi olacağını gösteriyor kendisi. Bu Havertz konusunda gerçekten son zamanlarda çok beğeniyorum. O Liverpool maçından sonra bir düşüş yaşamıştı. Ama son haftalarda da iyi bir yükseliş sergiliyor. Özellikle Watford maçında görmüştük. Gerçekten sahanın her alanında hücuma çıkarken ve onun olmadığı anda bir eksiklik olduğunu hissedebiliyorsun. Havertz konusunda sadece maçın son anlarında ben neden oyunda kaldığını anlamıyorum. Çünkü çok yorulmuştu. Sürekli her ikili mücadele yere düşüyordu. Çok belliydi aslında. Bu tür anlar oyuncuların sakatlanmasında da neden olan etkenlerden biri. İşte bu yüzden Havertz'in son anlarda oyunda kaldığını pek neden oyunda kaldığını pek anlamadım. Sen ne dersin abi bu konuda? Hiç gözüne çarptı mı bu?
Yani nasıl değerlendirmemiz gerektiğini bilmiyorum ama sanırım Lukaku ile birlikte denemek istedi. Kısa bir sürede olsa. Ve bu yüzden çıkarmadığını düşünüyorum ben. Belki böyle bazı maçlarda Lukaku'nun arkasında Havertz şeklinde bir oyun planı deniyor olabilir. Yani aklıma gelen bu.
Havertz ve Mount değerlendirdikten sonra bir de Werner konusunda birkaç şey söyleyeyim. Werner'in olağanüstü bir Zenit performansının ardından bu maçta kötü oynadığını söyleyemem. Yani Werner taktik olarak bir teknik direktörün bir futbolcudan isteyebileceği çoğu şeyi yapabilecek futbolcu. Ama işte çok fazla gol kaçırması ve onu psikolojik olarak aşağı çekmesi, hani antrenmandan sonra ben gidip bitiricilik çalışacağım diyen bir forvetten geçen seneden beklentinin üzerine çıkması da beni çok sevindirdi açıkçası bu sezon. Yani hücum üçlüsü genel olarak bakıldığı zaman bence iyi bir maç çıkardılar. Evet, genel olarak bir oyun şablonumuz çok çok iyi değildi. Çok baskın değildi. Her zamanki Chelsea değildik. Ama kazandık. Bizi mutlu eden şey de bence bu olmalı. Yani şu maçtan 3 puanla
Büyük bir
ayrılmasaydık
derbi
çok daha
olur.
karamsar bir
Evet.
havaya sahip olabilirdi takım. Psikolojik olarak çökebilirdi. Yani maç hakkında genel olarak hücum anlamında söyleyebileceklerim bunlar.
Evet, ben de son olarak bir yorum yapayım. Sen de eklemek istediğin bir şey olursa söylersin. Yoksa Leeds United maçını bu şekilde kapatalım. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Forvet hattında bir problem olduğunu ben de düşünmüyorum. Bu üçlü ideal bir üçlüydü. Lukaku'nun biraz daha form bulana kadar oynanabilecek en iyi üçlü bu olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi orta sahanın ideal bir oyuncu grubundan yoksun olması oyunları biraz etkiliyor. Onlar geldikten sonra çok daha sağlıklı yorum yapabileceğiz. Şu an biz de Chelsea gibi bir geçiş sürecindeyiz. Kendi programımız adına söylüyorum bunu. Çünkü ideal oyunumuzu oynamıyoruz. Biraz pragmatik yaklaşıyoruz. Yani geçtik ve onun üzerinden hani aldığımız 3 puan üzerinden bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Onlar özellikle Kovacic ve Kante döndüğünde çok daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Biraz da faydacı bakmamız lazım. Ve son olarak da James ve Rüdiger'e, özellikle James ve Rüdiger bence bu takımın en önemli iki oyuncusu. Kim katılır, kim katılmaz eleştirilebilir. Kabul ederim bunları. Ama en önemli iki oyuncusu ve mutlaka kaybedin. James'in şu an gitmesi gibi bir durum zaten söz konusu değil. Ama Rüdiger'in de elde tutulması gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak da James'e bu performansı için teşekkür ediyorum. Kendi adıma. Reece James'i izlemek çok büyük bir zevk diyorum. Eklemek istediğin bir şey varsa sen de buyur. Yoksa biraz da Zenit maçını değerlendirip kapatalım.
Yani sen Rüdiger ve James dedin abi bu takımın en önemli oyuncuları. Ben de Rüdiger, yani 3 oyuncu olarak bakacağım. Orta saha, savunma ve hücum konusunda. Bence bu takımın en önemli 3 oyuncusu Rüdiger, Jorginho ve Mason Mount. Jorginho konusunda sadece ufak birkaç iki cümlem olacak. Sürekli hani Kante'siz oynayamıyor, Kovacic'siz oynayamıyor. Özellikle medyada sürekli Ballon d'Or alsın dedikten sonra üçüncü olup herkesin çok overrated dediği futbolcu olduğu için biraz da son zamanlarda hani hoşlanılmayan oyuncu olduğu gördüm açıkçası ben son zamanlarda. Buna bence sen de katılıyorsundur. Yani çok fazla onunla ilgili olumsuz yorum var. Ben bu İngiltere'de ondan bir tane de futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani
Kesinlikle.
Jorginho gibi topu ayağına aldığı zaman sahanın bütün her alanını görüp yani daha takım arkadaşına bile nereye pas atacağını söyleyen çok çok az oyuncu var. Yani bu yüzden bu
Ben
takımın en kilit oyuncularından biri.
onu Napoli'deyken de çok beğenirim. Evet, Napoli'deyken de çok beğenirdim. Sarri'nin onu bize onun Sarri'nin bize bir hediyesi olarak görüyorum.
Yani bence de, kesinlikle bence de, ama hani bu Jorginho, yani Sarri'nin geldiği zaman da koşmayan, yani mücadele etmeyen bir oyun yapısı da vardı. Ama ona rağmen ayak kalitesiyle bile şans buluyordu Sarri'den sonra da. Ama artık onu da geliştirdi. Tam bir tempo belirleyici bir oyuncuya bile dönüştü hemen hemen. Bu yüzden çok önemli bir oyuncu bu takım için ve bu takımda devam edeceğini ve bu takımda en önemli temel yapı taşı biri olacağını düşünüyorum ilerideki zamanlarda. O zaman Zeyt başına geçelim abi. Değerlendirmen bulunur.
Evet, ufak bir değerlendirmesi alalım. Çok planladığım süreyi de aşmadan birkaç dakika olacak. O yüzden şimdiden özür dileriz bütün dinleyicilerden. Zenit'le başlayalım. Hep ilk önce rakibimizi değerlendiriyoruz. Biz yine o şekilde devam edelim. Zenit benim son yıllarda izlediğim en iyi Avrupa takımlarından birisi. Fakat şu klasmanda hani Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Münih gibi çok başat takımların bir alt seviyesinde olan orta sınıf takımlardan izlediğim en iyi takım olarak görüyorum ben Zenit'i. Gerçekten yani son maç bir hedefimiz yok şeklinde düşünmediler ve olağanüstü bir maç çıkarttılar. Teknik direktörleri Sergei Semaka da ben gerçekten beğendiğim bir teknik direktör. Özellikle Claudinho isimli bir oyuncuları var ki yani maç oynanırken hemen böyle transfer marketten falan şeyine baktım. Değerine işte yaşına, cart bunlara, ülkesine zaten Brezilyalı olduğunu tahmin etmiştim de. Claudinho muhteşem bir yaratıcı oyuncu. Top ayağına bu kadar yakışan bir orta sınıf oyuncusunu daha önce görmemiştim. Acaba büyük takımlarda değerlendirilebilir mi? Bir büyük takım onu oradan çeker mi? Bilmiyorum. Ama olabilir de. Zenit çok güzel bir maç çıkardı. Ama Chelsea de buna çok güzel karşılık verdi. Özellikle o gün Werner'in performansını çok beğendik. Bunu da konuşmuştuk. Werner de o gün çok güzel bir maç çıkarttı ve ben daha önce de söylemiştim hangi yayındaydı. West Ham olabilir ya da Watford olabilir. Barkley'in orta sahada denenmesi üzerine Barkley takıma direnç getiriyor demiştim. Bence yanılmadım. Zenit maçında bir direnç getirdi. Bir seviye daha takımı atlattı. Keşke bu maçta da Barkley olsaydı diyorum. Ve senden de bir yorum
Zenit
bekliyorum.
hakkında, evet, Zenit hakkında senin de dediğin hemen hemen her şeye katılıyorum abi. Zenit orta sınıf takımlarından, yani genellikle orta sınıf takımlarında şunu görüyorsunuz. Mesela bir Liverpool'a, bir Chelsea'ye karşı oynadığınız zaman ve sizin teknik kapasiteniz azsa bunu nasıl kapatırsınız? Çok koşarak, çok mücadele ederek. Zenit de böyle bir takımdı. Çok fazla koştular, çok fazla mücadele ettiler ve oyundan hiçbir zaman düşmediler. Özellikle ilk golü attıktan sonra çok dağınık bir görüntüsü vardı ilk 10 dakika falan. Ama sonra bunu kapattılar ve hücuma direkt çıkışlarla iki tane gol attılar. Attıkları golleri de beğendim açıkçası ben. İyi gollerdi, güzel gollerdi hazırlanış olarak da. Zenit iyi bir maç çıkardı. Yani 3-3'lük maçı hak ettiler. Kesinlikle hak ettilerini kazanmayı değil de, yani 3-3'lük skor hak edilen bir skordu iki takım için de. Bizim için kötü oldu. Ama kötü performansa sergilemedik bu kadar eksiğe rağmen. Zenit deplasmanı soğuk bir deplasman. Yani o
Biz bunu
maçta yani
zaten havanın nasıl olacağını muhtemel zorlukları da daha önce konuşmuştuk.
evet, o soğuğu yiyip bir de maç çevirmek çok zordu. Yani yapacak çok da bir şey yoktu ama ikinci olarak tamamladık.
Ben
%20
pivot santraforları çok beğenirim. Bizde de Giroud vardı. Bunun bir örneği de Artem Zuba'dır. Artem Zuba ısınırken zaten dedim ki eyvah eyvah dedim. Hani bu adam bir top indirir de vururlar mı acaba diye içimden geçiriyordum ki maçı da bir arkadaşımla birlikte izliyorduk evde. Dedim Zuba giriyor bak dedim hani gol olabilir. Bu adam bir servis yapar. Olabilir dedim. Hatta biz bahis almayı falan da düşünüyorduk. Öyle bir tat muhabbet geçti aramızda. Maç 3-2 iken girdi. Ve gerçekten de Zuba'ya vurulan uzun topta Zuba topu indirdikten sonra golü atan oyuncuyu şu an hatırlamıyorum. Çok güzel bir yarım vole. Ve
Ozdobe.
çok güzel bir gol attılar. Ozlu'ya mı atmıştı? Evet Ozlu'ya atmıştı. Çok güzel bir gol attı. Ben Sergei Samak'ın yaptığı müdahaleleri de çok beğendim. Şimdi isim isim hatırlamıyorum. Sol kanada bir oyuncu aldı. Ve Zuba'yı aldı. Ozdoyev'i aldı. Takımı bir enerji yarattı. Zenit gerçekten iyi oynadı. Chelsea'yi de değerlendirdik. Son olarak Malaysar yorumu alabilirim. Uzun zamandır oynamıyordu. Onun hakkında da bir şey söylersen yavaştan kapatırız.
Malangsar henüz bence bu seviyede oynayabilecek potansiyelde değil. Yani Çaloba Süper Kupa finaliyle başlamıştı. Sonrasında devam eden iyi bir performansı vardı. Yani Çaloba ki başlamadı. Çalobah'tan çok fazla eksiği var. Ben Christensen'e, Silva'ya, Rüdiger'e kıyaslamıyorum zaten. Bunu onunla kıyaslamak da bir hata olur. Porto'dan gelmiş bir stoper ve genç bir stoper. Daha çok pişmesi gereken bir oyuncu. Savunma konusunda ise biraz da teknik konularda biraz daha kademe almada bence eksikleri var bu konuda da söyleyebilirim. Bu da tecrübeyle geliştirebilecek şeyler. Sar'ın ben bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu takımda ileride bir rolü olabilir. Özellikle Rüdiger'in gidişi vesaire vesaire. Bu tür durumlarda sizin rotasyonunuzda elinizde bir koz olur, bir avantaj olur. Sar gibi bir oyuncuyu kaybetmek de hani bizim geleneğimizdir muhtemelen. Yani Salah olsun, De Bruyne olsun, yani Lukaku'yu kaybedip sonra geri almak olsun. Hani umarım öyle bir yeteneği de kaybetmeyiz. Bu takımda yeri olacağını düşünüyorum beyler. Sar'la ilgili yorum bu.
Evet, bekleyip görelim diyoruz. Ve son olarak eklemek istediğim bir şey vardı ama şu an aklımdan çıktı. Heh, şeyi söyleyecektim. Korktuğumuz başımıza geldi. İkinci olmak istemiyorduk. Çünkü bazı eksiklerden bahsetmiştik ve o eksiklerin takıma dönüşü tabii maçlara çok uzun periyotlar var ve çekilmiş bir kura yok ama Bayern Münih'in gelmesi açıkçası biraz bizi zorlar. Benim tek çekincem de açıkçası Bayern Münih. Avrupa'nın şu an bence en formda takımı. Zaten hep formdalar. Çok büyük sıkıntı çıkartabilirler. Ama dediğimiz gibi biz de geçen senenin şampiyonuyuz. Kolay lokma değiliz. Sadece biraz sallantıdayız. Dediğimiz gibi kendimize güven ve toparlanma, o eksik oyuncuların dönüşüyle her takımla baş edebiliriz. Bunda hiç problem yok diyorum. Eklemek istediğim bir şey yoksa yavaştan kapatıyorum.
Eklemek istediğim şey sadece kura, Pazartesi günü çekilecek kura ve 4 tane rakibimiz var. Lille, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih. Hani umarım Ajax'ı çekeriz. Ben Ajax'ı istiyorum. Hem zevkli bir maç olur hem de güzel bir sınav olur bizler için. Benim gönlümden Ajax geçiyor. Umarım Ajax'ı çekeriz. Senin dilediğin bir takım var mı abi?
Tur açısından düşünürsek belki Lille biraz daha kolay olabilir. Çünkü Ajax biraz daha etkili bir takım. Ama oyun açısından sana katılıyorum. Ajax'la oynamak çok daha göze hoş gelen bir futbol olabilir. Ama turu geçmek istiyorsak Lille biraz daha güzel olabilir diyorum. Böyle bir yorumum var.
Yani abi Bayern Münih gelmesin de yani en azından yarı finalde falan oynayalım. Hani onu
Evet.
istiyorum. Evet Bayern dışında hepsi gelebilir.
Kesinlikle öyle. Bayern Münih biraz ürkütüyor bizi açıkçası.
Evet abi o zaman bu bölümde bu kadar diyoruz.
Kobum'da Çift Kale Sohbet'in 4. bölümünde sizler için Caner'le birlikte önce Leeds United maçını sonra da hafta içi oynadığımız Zenit maçını değerlendirmeye çalıştık. Umarız keyif almışsınızdır. Çünkü biz keyif aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Hoşça kalın.